Ayrım 12. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 107. Sonunda fayton takırtıları eşliğinde son küçük tepeyi de aştı ve Locke ansızın kendini yeşil bir dama tahtasına benzeyen, 8-10 kilometre uzaklıktaki denize bakan uçurumlara doğru meyilli bir yere bakarken buldu. Gri, beyaz ve siyah renkli benekler araziyi boydu boyunca kaplıyor ve ufukta Tal Verrar'ın kara tarafının uçurum kenarlarına yığıldığı kısımda sıklaşıyorlardı. Şehrin sahil kesimi yağmurun altında eziliyormuş gibi görünüyor, arkasında yükselen kocaman gümüşi perdeler kentin adalarını gözlerden saklıyordu. Uzaklarda mavi ve beyaz şimşekler çakıyor, gök gürültüsünün yumuşak çınlamaları tarlaları aşarak onlara kadar ulaşıyordu. ''İşte geldik'' dedi Locke.
''Kara tarafı'' dedi Jean başını kaldırmadan. ''Vardığımızda iyisi mi hemen bir hana yerleşelim. Böyle bir havada adalara gidecek bir tekne bulmamız kolay olmaz.''
''Oradayken kim olacağız?'' Kafasını kaldıran Jean eski oyunlarının zokasını yutmadan önce alt dudağını bir müddet çiğnedi. ''Gel bir süre kamorlu olmayalım. Son zamanlarda kamordan bize hiç hayır gelmedi.''
''Talişama ne dersin?''
''Bana uyar.'' Jean sesini hafifçe değiştirerek Talişam şehrinin hafif fakat belirgin aksanını takındı.
''Talişamlı ismi belirsiz şahıs ve yine Talişamlı olan ismi belirsiz ortağı.''
''Meragio'nun defterlerinde hangi isimleri bıraktık?''
''Lucas Fairwhite ve Evante Eccari söz konusu bile olamaz. Devlet o hesaplara el koymadıysa bile mutlaka izleniyorlardır. Tal Verrar'da faaliyet gösterdiğimizi öğrendiği takdirde örümceğin rahat duracağını sanıyor musun?''
''Hayır'' dedi Locke.
''Sanki Jerome de Ferra, Leocanto Costa ve Milo Voral'in isimlerini hatırlar gibiyim.'' ''Milo Voral'in hesabını bizzat açmıştım. Onun bir Vardalı olması gerek. Sanırım onu yedekle bıraksak iyi olur.''
''Yani elimizde kalanların hepsi bu mu? İşe yarar üç hesap mı?''
''Maalesef evet ama bu bile çoğu hırsızın sahip olduğundan daha fazla. Ben Jerome olacağım.''
''Öyleyse Leocanto da bana kalıyor sanırım. Tal Verrar'da ne yapıyoruz Jerome?''
''Biz Laşainli bir kontesin adamlarıyız. Tal Verrar'dan bir yazlık almayı düşünüyor ve biz de ona uygun bir yer arıyoruz.''
Bu birkaç ay işimizi görebilir. Ama mevcut tüm mülklere baktıktan sonra ne olacak? Üstelik yalan söylediğimizin çabucak anlaşılmasını istemiyorsak, gerçek anlamda bir sürü iş yapmamız gerekecek. Acaba kendimizi ticari spekülatör olarak tanıtsak nasıl olur?''
''Ticari spekülatör? Bak bu iyi bir fikir. Hiçbir anlama gelmesi gerekmiyor.''
''Kesinlikle. Bütün zamanımızı kumarhanelerde kağıt oynayarak geçirsek bile pazar şartlarının iyileşmesini bekliyor oluruz. Hepsi bu.''
''Veya mesleğimizde o kadar başarılıyızdır ki çalışmaya neredeyse hiç ihtiyacımız yoktur.''
''Senaryomuz kendi kendini yazıyor. Peki nasıl tanıştık ve ne zamandır beraberiz?''
5 yıl önce tanıştık dedi Jean sakalını sıvazlayarak. Bir gemi yolculuğunda. Sırf canımız sıkıldığı için iş ortağı olduk. O zamandan beri de aramızdan su sızmıyor.
Tabii planım gereği seni öldürmek için komplo kuruyorum, o ayrı.
Evet ama bundan haberim yok değil mi? Yani can dostuyuz, ne işler çevirdiğini ruhum duymuyor.
Enayi, müstahakını bulmanı iple çekiyorum.
Peki ya ganimet? Eğer Requi'nin güvenini kazanmayı, oyunu doğru düzgün oynamayı ve kentten sağ salim ayrılmayı becerirsek, ondan sonra ne yapacağımızı hiç konuşmadık.
İşte o zaman ihtiyar hırsızlar olup çıkacağız Jean. Fayton Tal Verrar'a doğru inen uzun ve düz yoldaki son dönüşünü gerçekleştirirken, Locke gözlerini kısarak yağmurlu arazideki ayrıntıları seçmeye çalıştı. Bu iş bittiğinde 27 ya da 28 yaşında ihtiyar birer hırsız olup çıkacağız. Ne yapacağımıza gelince bilmiyorum. Bir vikont olmaya ne dersin?
Laşayın dedi Jean sesi düşünerek. Bir çift unvan satın almaktan mı bahsediyorsun? Temelli oraya yerleşmekten.
O kadar ileri gider miyiz emin değilim ama en son duyduğum kadarıyla küçük unvanlar 10.000 solariden, daha iyilerse 15 ila 20.000'den satılıyormuş. O tür bir şey bize bir ev ve biraz nüfuz sağlar.
Canımız ne isterse yapabilir, başka vurgunlar, planlar ve konfor içinde yaşlanırız.
Ne yani, emekli mi olacağız?
Sonsuza kadar üç kağıt peşinde koşamayız Can. Sanırım ikimiz de bunun farkındayız. Eninde sonunda başka bir suç tarzını benimsememiz gerekecek. Gel buradan büyük bir ganimet kaldıralım ve sonra faydalı bir şeyle uğraşalım. Tekrar bir şeyler inşa edelim. Ondan sonra ne yapacağımıza gelince, o kilidi de karşımıza çıktığında açarız.
Lashane'li ismi belirsiz Vicont ve komşusu ismi belirsiz Vicont. Herhalde bundan daha kötü sonlar da vardır.
Emin ol ki var Jerome. Yani benimle misin?
Elbette Leo Canto. Zaten bunu biliyorsun. Belki iki yıl daha alnımın teriyle hırsızlık yapmak beni emekliliğe hazırlar. Annemle babam gibi ipek ticareti ve taşımacılık işine girebilirim. Hatta hatırlayabilirsem onların eski iş bağlantılarıyla temasa bile geçerim.
Bence Tal Verrar bize iyi gelecek dedi Locke. Burası bizim için yepyeni bir şehir. Ne daha önce orada iş yaptık ne de orası bizim gibileri gördü. Hiç kimse bizi tanımıyor, hiç kimse bizi beklemiyor. Tam bir hareket serbestliğimiz olacak.
Fayton yağmurun altında takırdayarak ve Terin İmparatorluğu yolunun yıpranmış taşlarının sel baskınlarıyla koruyucu toprak katmanından kopup gittiği noktalarda sarsılarak ilerlemeyi sürdürdü. Uzaklarda gökyüzü şimşeklerle aydınlansa bile kara ile deniz arasındaki kalın gri perde yerini koruyor, oraya doğru ilk kez yol alırlarken Tal Verrar'ın koca silüetini gözlerden saklıyordu.
Kesinlikle haklısın Locke, sahiden de bir vurguna ihtiyacımız var.
Jean notlarını kucağına bıraktı ve parmaklarını çıtlattı.
Ne yalan söyleyeyim, iş peşinde koşmayı dört gözle bekliyorum. Yine birer yırtıcı olup çıkmak çok iyi gelecek.
Üçüncü bölüm, sıcak bir karşılama. Birinci kısım. Tuğladan örülmüş küp şeklindeki odanın her kenarı yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaydı. İçerisi zifiri karanlıktı ve kuru bir hamamın ısısını yayan duvarları birkaç saniyeden daha uzun süre dokunulamayacak kadar sıcaktı. Locke ile Jean kim bilir ne kadar zamandır, muhtemelen saatlerdir, içeride şıpır şıpır terliyordu.
Of dedi Locke iyice çatlamış bir sesle. Ceketlerini altlarına koymuş ve birbirlerine destek olmak için sırt sırta vermiş bir şekilde karanlıkta oturuyorlardı.
Locke ilk kez olmamak kaydıyla topuklarını taş zemine vurdu.
''Tanrılar cezasını versin.'' diye bağırdı genç adam. ''Çıkarın bizi buradan, mesajınız alındı.'' ''Neymiş o mesaj?'' diye sordu Jean hırıltılı bir sesle.
''Bilmiyorum.'' Locke öksürdü. ''Umurumda da değil ama her neyse onu açıkça ifade ettiler öyle değil mi?''
İkinci kısım. Başlarındaki çuvalların çıkarılması göz açıp kapayıncaya dek sona eren bir rahatlama sağladı. Önce onları tutsak alanların acelesi varmış gibi bitmek bilmez bir süre boyunca o boğucu karanlıkta itilip kakılmışlardı. Ardından tıpkı kendilerine söylendiği gibi bir sandala bindirilmişlerdi. Locke şehir limanından yükselen sıcak ve tuzlu pusun kokusunu alabilmiş, ayaklarının altındaki güverte hafifçe sallanırken kürekler ritmik bir düzenle yuvalarında gıcırdamıştı. Nihayet bu da sona ermiş, biri ayağa kalkıp etrafta gezinirken kayık sağa sola sallanmıştı. Kürekler içeri çekilmiş ve aşina olmadıkları bir ses sırıkların çıkarılmasını emretmişti. Birkaç saniyenin ardından sandal bir şeye hafifçe çarpmış, sonra da kuvvetli eller Locke'yi ayağa kaldırmıştı. Sandaldan inip sağlam bir taş yüzeye bastığında da başındaki çuval hızla çıkarılmıştı. Genç adam ani ışık karşısında gözlerini kırpıştırarak etrafa bakındı ve tek bir şey söyledi.
''Hassiktir!''
Şehrin ortasında büyük loncaların hilal şeklindeki üç adasının arasında Tal Verrar düklerinin asırlar önce kullandıkları müstahkem bir arazi yer alırdı. Castellana. Şehir unmanlı soylulardan arındırıldıktan sonra malikanelerle kaplı Castellana arazisi kodamanlardan oluşan yeni bir üst tabakanın yani Priori Konseyi üyelerinin, müstakil zenginlerin ve de sosyal konumları itibariyle harcama güçlerini en şatafatlı şekilde göstermeleri gereken lonca ustalarının evi olup çıkmıştı.
Castellana'nın merkezinde yuvarlak bir atacam kamyonu andıran, içi boş bir hendeğin koruduğu Mon Magisteria, yani Arho'nun sarayı mevcuttu. Yabancı bir ırkın ihtişamından yükselen insan yapımı bu upuzun eser, cam bir bahçede yetişmiş zarif bir taş bitkiye benziyordu. Loke ile Jean onun tam altındaki bir noktaya getirilmişti. Genç adam durdukları yerin Mon Magisteria'yı çevresindeki adadan ayıran boş alan olduğunu tahmin etti. Milyonlarca yüzeye sahip koyu renkli atacamdan yapılma bir mağara etraflarında göğe doğru yükseliyor ve üst adanın açık havası başlarının 15-20 metre yukarısında kalıyordu. Kayığın oraya gelirken kullandığı dolambaçlı kanal sollarında uzanıp gidiyor ve kayalara çarpan suyun şapırtıları görünür bir kaynağı bulunmayan uzak bir gümbürtü tarafından bastırılıyordu. Mon Magisteria'nın özel adasının dibinde taştan yapılmış geniş bir rıhtım mevcuttu. Buraya ipek tentelere ve varaklı ahşap işçiliği de sahip üstü kapalı bir tören mavnası da dahil olmak üzere çok sayıda tekne bağlanmıştı. Demir direklere yerleştirilmiş açık mavi simyasal fenerler alanı ışıkla dolduruyor, onların biraz gerisinde de bir düzine asker esas duruşta bekliyordu. Yukarı attığı kısa bakış Loke'ye onları esir alan kişinin kimliğini belli etmeseydi dahi askerler her şeyi fazlasıyla belli ediyordu. Koyu mavi dubletler ile pantolonlar giyen askerlerin üstünde tümü ışıltılı pirinçten imal edilmiş, kabartmalı sembollerle süslü siyah deri bileklikler, yelekler ve çizmeler vardı. Başları mavi kapüşonlarla örtülüydü ve suratları cilalı bronzdan yapılmış, yüz hatlarından bütünüyle yoksun oval maskelerle kaplıydı. Ufacık gözeneklerden oluşan ızgaralar askerlerin görmelerine ve nefes almalarına imkan tanıyordu. Fakat uzaktan bakıldığında insanlık namına hiçbir intiba bırakmıyor ve bu halleriyle canlandırılmış suratsız heykellere benziyorlardı. Arho'nun gözleri.
İşte geldik Efendi Costa, Efendi de Ferra.
Loke ile Jean'ı pusuya düşüren kadın rıhtıma çıkarak aralarında durdu ve kollarına girdi. Sanki şehirde bir akşam gezintisine çıkmışlar gibi gülümsüyordu.
Sizce de burası sohbet etmek için daha mahrem bir yer değil mi?
Buraya getirilmeyi hak edecek ne yaptık diye sordu Jean.
Bu soruyu soracağınız kişi ben değilim dedi kadın onları nazikçe ileri iterken. Benim işim almak ve teslim etmek.
Kadın Loke ile Jean'ı Arho'nun ön saftaki askerlerinin hemen karşısında bıraktı. İkilinin kaygılı yüz ifadeleri bir düzine ışıltılı bronz maskeden onlara geri yansıdı.
Ve bazen de diye ekledi kadın kayığa geri dönerken, konuklar tekrar dışarı çıkmadıklarında onları gördüğümü unutmak.
Arho'nun gözleri fark edilir bir emir almaksızın harekete geçti ve etrafları sarılan Loke ile Jean kişi başı birkaç asker tarafından zapt edildi. İçlerinden biri başka bir kadın konuşurken sesi meşhumca yankılandı.
''Yukarı çıkacağız. Karşı koymamanız ve konuşmamanız gerekiyor.''
''Yoksa ne olur?'' dedi Loke. Konuşan göz hiç tereddüt etmeden Jean'a yaklaştı ve karnına bir yumruk attı. Şaşıran ve soluğu kesilen iri yarı adam yüzüne ekşitirken Arho'nun gözü tekrar Loke'ye doğru döndü.
''Herhangi biriniz sorun çıkarırsa diğerini cezalandırmam için emir aldım, anlaşıldı mı?''
Dişlerini sıkan Loke başını olumlu anlamda salladı. Geniş bir dönemeçli merdiven bulundukları rıhtımdan yukarı doğru uzanıyordu. Ayaklarının altındaki cam zemin tuğla kadar pürüzlüydü. Arho'nun askerleri Loke ile Jean'ı ışıltılı duvarların önünden geçirerek kattan kata çıkardılar. Sonunda şehrin nemli gece esintisini tekrar yüzlerinde hissettiler. Camdan bir uçurumla son bulan bir alana çıktılar. 9 metrelik boşluğun bu tarafında o esnada havaya doğru dimdik kalkık duran bir açılır köprü, onun yanında da bir nöbetçi kulübesi vardı. Loke Arho'nun muhitine her zaman bu şekilde girildiğini farz etti. Mon Magisteria, Terin İmparatorluğu mimarisinin gerçek tarzına uygun olarak inşa edilmiş bir dukalık kalesiydi. Rahatlıkla 15 kat yüksekliğinde ve bunun 3-4 misli genişliğindeydi.
Basık siyah taşlardan yapılmış mazgallı siperler kat be kat yükseliyor ve kalenin bahçesinde yanan düzinelerce fenerin yarattığı ışık havuzlarını yutar gibi gözüküyorlardı. Sütunlu su kemerleri her katta duvarların ve kulelerin etrafını sarıyor, kalenin köşelerinde yer alan ejderha ve deniz canavarı heykellerinin ağzından süs amaçlı şelaleler akıyordu. Arho'nun gözleri, Lohye ile Jan'ı çakıllarla kaplı, geniş bir patikadan geçirerek sarayın ön tarafına doğru götürdüler. Yolun her iki yanındaki yemyeşil çimenlikler dekoratif taşlarla çevrelenmiş ve bu da onlara adaya benzer bir görünüm katmıştı. Bronz maskeler takan mavi cübbeli siyah zırhlı başka muhafızlar patika boyunca nöbet tutuyor ve tahta sırıklarına simyasal fenerler takılı karartılmış çelikten teberler taşıyorlardı. Mon Magisteria çoğu kalenin ön girişinin bulunacağı noktada o anda da üzerinde yürüdükleri patikadan daha geniş bir şelaleye sahipti. Loke'nin aşağıdaki rıhtımda duyduğu gürültünün kaynağı işte buydu. Kale duvarları boyunca dimdik yükselen yan yana dizili koyu renkli oluklardan çok sayıda su akıntısı boşalıyor ve bu akıntılar birleşerek yapının en dip kısmındaki çalkantılı bir hendeye dökülüyordu. Hendek kale arazisini Castellana'nın geri kalanından ayıran cam duvarlı kanyondan bile daha genişti. Hafif kemerli bir köprü hendeğin ortalarında bir yerde yukarıdan dökülen beyaz şelaleye girerek gözden kayboluyordu. Grup bu köprünün kıyısına yaklaşırken aşağıdan yükselen pus etraflarını sardı ve Loki köprünün görünür uzunluğu boyunca ortasından bir oyuğun geçtiğini fark etti. Köprünün yanındaki bir taş sütunun tepesinden sarkan çekmeli bir demir zincir vardı. Göz subayı bu zincire 3 defa asıldı. Birkaç saniye sonra köprünün bulunduğu istikametten metalik bir takırtı geldi. Şelalenin ortasında koyu renkli bir şekil belirdi, gittikçe büyüdü ve sonunda tepesinden etrafa pus ve su saçarak dışarı çıktı. 4,5 metre yüksekliğinde ve köprüyle aynı genişlikte demir destekli devasa bir ahşap kabindi bu. Gümbürdeyerek ilerleyen kabin köprüye oyulmuş bir yol boyunca ilerleyerek kaydı ve metale sürten metalin gıcırtısı eşliğinde hemen önlerinde durdu. İçinde gümüşü püsküllü, koyu mavi ceketler giyen 2 görevli vardı. Kapıları iterek onlara doğru açtılar. Loki ile Jan'ı içi oldukça geniş olan bu araca bindirdiler. Loki kaleye bakan pencerelerden dışarı göz attığında akan sulardan başka hiçbir şey göremedi. Şelale kabinin damına döküldükçe çıkan gürültü şiddetli bir fırtınaya yakalanmış bir faytonda bulunmaya benziyordu. Loki, Jan ve tüm gözler içeri girdiğinde kabin görevlileri kapıları çekerek kapattı. İçlerinden biri sağ taraftaki duvara asılı bir zinciri çekti ve kabin bir sarsıntı eşliğinde geldiği yere geri dönmeye başladı. İçinden geçtikleri sırada Loki şelalenin 5 ila 6 metre yüksekliğinde olduğu yönünde bir tahmin yürüttü. Korunmasız bir adamın hendeğe savrulmadan onun altından geçmesi mümkün değildi ki düzeneğin amacı da tam olarak bu olsa gerekti. Tabii aynı zamanda gösteriş yapmanın da harika bir yoluydu. Çok geçmeden şelalenin öteki tarafına ulaştılar. Loki bombeli bir karşı duvara ve yaklaşık 9 metre yüksekliğindeki bir tavana sahip yarı küre şeklindeki dev bir odaya doğru çekildiklerini görebiliyordu. Simyasal avizeler içeriği gümüşü, beyaz ve altın sarısı ışıklarla doldurduğu için suyla kaplı pencerelerin çarpıttığı mekan bir hazine odasına benziyordu. Nakil kabini sarsılarak durduktan sonra görevliler göze çarpmayan mandalları çevirerek ön pencerelerin bir çift devasa kapı kanadı misali aralanmasını sağladılar. Loki ve Jan kabinden dışarı itildi ama öncekinden daha nazik bir şekilde. Ayaklarının altındaki taşlar ıslak ve kaygandı. O nedenle adımlarını atarken dikkatle yürüyen muhafızları kendilerine örnek aldılar. Şelalenin gürültüsü bir süre daha devam etti. Derken nakil kabininin arkasında kalan devasa kapı kanatları çarparak kapandı ve sağır edici gürültü boğuk bir yankı haline aldı. Loke'nin solundaki bir duvar oyuğunda bir tür su motoru olduğu görülebiliyordu. Işıltılı pirinç silindirlerinin önünde duran çok sayıda erkek ve kadın, işlevleri Loke'nin tahmin kapasitesini fazlasıyla aşan mekanik tertibatlara takılı manivelaları çalıştırmakla meşguldü. Demirden yapılma ağır zincirler zemine, ahşap kabinin hareket ettiği hattın hemen yanındaki karanlık deliklere girerek gözden kayboluyordu. Jean da bu ilginç düzeneye daha yakından bakmak için başını uzattı. Fakat kaygan taşların tehlikesi geride kaldıktan sonra askerlerin hoşgörülü tutumları değişti ve iki hırsızı tekrar hızlı bir tempoda iteklediler. Aynı anda birkaç balonun birden düzenlenebileceği kadar geniş ve gösterişli giriş salonunu hızla kat ettiler. Salonda dışarı bakan bir pencere olmamakla birlikte arkadan aydınlatılan vitraylı camdan suni panoramalar yer alıyordu. Anlaşılan her pencereye arkadaki kayalara gerçek bir delik açıldığı takdirde görülecek manzaranın bir resmi çizilmişti. Beyaz binalar ve malikaneler, koyu renkli gökyüzü, liman boyunca uzanan taraçalı adalar, ana ankrajda bekleyen düzinelerce yelkenli. Loke ile Jean bir yan koridordan, bir merdivenden, başka bir koridordan ve esas duruşta dimdik bekleyen mavi ceketli muhafızların yanından geçirildiler. Acaba Loke hayal mi görüyordu? Yoksa gözlerin bronz maskelerini gören muhafızların yüzlerinde olağan bir saygıdan daha fazlası mı beliriyordu? Genç adam buna daha fazla kafa yormaya vakit bulamadı. Zira hedefleri olduğu anlaşılan yerin önünde ansızın durduruldular. Ahşap kapılarla dolu bir koridorda metal bir kapının önünde dikiliyorlardı. Bir göz öne çıktı, kilidi açtı ve kapıyı itti. Eşiğin arkasındaki oda küçük ve karanlıktı. Askerler Loke ile Jean'ın bileklerindeki ipleri hızla çözdüler, sonra da ikiliyi iterek küçük odaya tıktılar. ''Hey, bir dakika bekle!'' dedi Loke. Fakat kapı arkalarından çarparak kapandı ve içerisi derhal zifiri karanlığa boğuldu. ''Perelandro aşkına!'' dedi Jean. İki kafalar birkaç saniye boyunca birbirlerine tosladıktan sonra dengelerini ve haysiyetlerini bir nebze geri kazandılar. ''Bu götoşların dikkatini çekecek ne yaptık ki?'' ''Bilmiyorum Jerome'' dedi Loke, takma adı belli belirsiz vurgulayarak. ''Ama belki duvarların kulağı vardır. Hey, götoş herifler! Cilve yapmanıza hiç gerek yok. Medenice hapsedildiğimiz zaman terbiyeli davranmasını biliriz.'' Loke en yakın duvarın olduğu yeri hatırlayarak ağır aksak oraya gitti ve onu yumrukladı. İlk kez o zaman duvarın pütürlü tuğladan yapıldığını keşfetti. Lanet olsun diye omurdandı derisi soyulan parmak eklemlerinden birini emerken.
İlginç dedi Jean.
Ne var?
Emin değilim.
Neyden?
Bana mı öyle geliyor yoksa burası giderek ısınıyor mu?
12. ayrımın sonu. Sayfa 117.